Ayrım 5.
Kaldı ki nezaretin işleriyle meşgul ola ola bunları yarım yamalak öğrenmesine de imkan verilmiyor. Memleket içinde küşat resimlerine ve dışında temsili vazifelere gitmek hep ona düşüyordu. Bu defa da Lahey'deki sulh konferansından yeni dönmüş, yani güya meşrutiyetin iade edilip edilmemesini müzakere etmek üzere Yıldız'da 36 saat tezkere ve telgraf sureti dinleyerek kahve içen vükelanın içtimağında bulunamamıştı. Üç vezir sadaret odasında sadrazam masasının başına geçmek üzere yer alınca da Turhan Paşa derdini bildirmeden Sait Paşa Mehmet Şahabettin Paşa'ya hitap edip "Gazetenin yazdığı münasebetsizliklere pek dilhun oldum," dedi. Sait Paşa bu yazıya o derecede ehemmiyet veren bir eda ile ve dilhun kelimesi üzerinde ısrar edip kalbine düşen ateşi o rütbe tarif eden bir tavır takınıp söylemişti ki okurken duymamış veya zapt edip gizlemeye muvaffak olmuş bulunduğu bir hiddetle Mehmet Şahabettin Paşa birden sarsıldı. Şapur Çelebi'nin kendi mazisi aleyhinde 2-3 gündür türlü isnatlara başlandığı Sultan Abdülhamit'e ilk istibdat dersini kendisinin vermiş, Mithat Paşa'nın atılmasına kendisinin sebep olmuş bulunduğu açıkça yazıldığı halde bunları hoş görüşü fakat başkasına sadece istirahat tavsiye edilmesine bu derecede büyük ve dayanılmaz teselliler davet edici bir şey nazarıyla bakması, baktığını da nihayet dünkü bir adamın Antalya'da menkup bir halde mutasarrıflığını ikisinin de bildikleri bir Arnavut Paşası'nın yanında söylemesi Şahabettin Paşa'ya hakikaten çirkin bir hakaret gelmişti. Dedi ki, evet aleyhinde belki de talimat neticesi böyle bir hezeyan çıkmış. Esasen bu tecavüzlerden, bu hareketlerden hiçbirimizin masum kalamayacağımız anlaşılıyor. Bununla beraber eğer heyet-i vükelanın mevkiini takviye için feda edilmekliğimin muvafık olacağını kanaatinde bulunuyorsa istifa için emri fahinamelerine muntazırım. Bunu oturduğu koltukta dimdik, adeta gençleşmiş bir halde zaten kalın ve gür olan sesi tok ve yüksek söylemiş, belki talimat neticesi sözleri üzerinde de ısrarla durmuştu. Maliye nezaretinden ikinci defa olarak hem de yıllarca vilayetlerde dolaşmak üzere çektirilişinde o tarihte yine sadarette bulunan Sait Paşa'nın büyük tesiri olduğunu unutmuş değildi. Küçük Sait Paşa ileri gittiğini anlayarak en süslü cümlelerinden biriyle vaziyeti kurtarmaya dikkat etti. Onun 40 senelik bir vükelalık ve valilik hayatından en yüksek makamları ehliyet ve liyakatle işgalden hasıl olmuş tecrübelerinin tam semereleriyle faydalanmakta olduklarından, bu semerelerden hele bu buhran devresinde asla müstani kalınamayacağından uzun boylu bahsetti. Ertesi günü Hürriyet Devri'nin ikinci cumasıydı. Sultan Hamid'in cuma selamlığına misli görünmemiş bir kalabalık ortasında ve bu kalabalığın arasına arabasını daldırmakta uzun zaman tereddütler geçirdikten sonra çıktığı, halk tarafından şiddetle çılgınca alkışlanmış olduğu haberi yalıya vardı. İkindi yaklaşmıştı ve Göksu'ya gitmek için üç çifte kayığının hazırlanmasına Nimet'in emrettiği saat gelip, Nimet bu emri vermeyince Çeşmi Felek Kalf'a gelip sormuş, genç kız, "Biraz başım ağrıyor, çıkmayacağım." demişti. Hakikatte başı hiç ağrımıyordu. Fakat bir hafta içinde ne kadar çok şey olmuştu. Ve bu olup bitenler, mesela Sedat Bey'in hamlacıları, beyaz ipek gömlekli ve fazla yaldızlı, fazla parlak kayığıyla dereye gelmesini imkansız kılıyorlardı. Şirket vapurlarındaki halkın yalılarının önünden geçerken kahrolsun ve yuha diye bağırdığını dün de söylemişlerdi. O yalının rıhtımlarına o debdebeli kayık yanaşarak hünkâr yaveri kordonları göğsünde Sedat'ın tam bineceği sırada geçecek bir vapurdan ne hakaretler yükselmez, hatta Göksu'da ahali ile dolu kiralık sandallardan zavallı genç neler duyamazdı. Sahipleri hemen hemen aynı vaziyette kaç yalıya ait kayığın Göksu'ya gelmemesi lazımdı. Sedat'ın ilk defa olarak ayak atmayacağı Göksu'da görünmek, bu dayanılmaz derecede hüzünlü bir şey olurdu. Onun dikkati celbetmemek üzere sivil elbiseyle bir kira sandalında dereye gelip birdenbire karşısına çıkarak sitem dolu gözlerle bakması ihtimalini de Nimet hesap etmemiş, bundan da korkmamış değildi. Ancak genç kızın bu ikinci Cumhuriyet Cuması'nda Göksu'ya gitmekten çekinişi sade bu düşüncelerden ve bu endişelerden de ileri gelmiyordu. Gazetede çıkmış yazıyı o kiralık sandallarda gelmiş insanlardan biri de yüzüne vuramaz, Küçük hanım, muhterem paşa babanızı niçin beraber getirmediniz? Hep arabada uyuyacak değil ya, biraz da kayıkta uyusun diye bağıramaz mıydı? Ve bu takdirde böyle bir hitabı kahkahaların takip etmesi muhakkak değil miydi? Bakan ve görmeye tenezzül etmeyen gözlerle mağrur ve güzel, arabada ve kayıkta halka adeta yarıp, adeta çiğneyip geçerek ilerleyiş, o beygirlerle kürekçilerin değil, zenginlikle kudretin götürdüğü araba ve kayıklarda giderken, halkın varlığından o sanki habersiz ilerleyiş, bu ilerleyişteki doyulmaz gurur zevki, bir hafta içinde bunların hepsi kendisi içinde maziye intikal etmiş demekti. Artık her yere halkın kinini, halkın küstahlığını hesap ederek gidecek olduktan, kendi adamları, cariye ve hizmetkarları yanında da hakarete uğramak ihtimali bulunduktan sonra, o sazlı, o kapanık göksuya gitmekte ne mana vardı? 11. Yıldız Sarayı'nın harem dairesinde kadın efendiler, sultanlar, ikballer, gözdeler, hazinedar ve cariyeler, türlü derece ve mertebesiyle bütün bir kadın ordusu, padişahın cuma selamlığına çıkmamasını istemişler, tereddütlerden, asabiyetlerden ve buhranlardan sonra, 2. Abdülhamit karşısına da Sadrazam Said Paşa ile Harbiye Nazırı Ömer Rüştü Paşa'yı alarak, saraydan çıkınca da sonsuz, öldürücü bir heyecan içinde, elemsiz, kedersiz dönüşünü beklemişler, ve Sultan Hamid'in misli hiç görülmemiş, hiç tasavvur edilmemiş bir kalabalığın ortasından çılgın alkışlar, gidişinde olduğu gibi yüksele yüksele dönüp geldiğini, mabeyine girdiğini öğrenince bayram etmişler, birbirlerinin kollarına atılıp gözyaşı dökmüşlerdi. Ve Sultan Hamid bu çılgın alkışları milletin bütün zan ve iddialar hilafına kendisini ne kadar sevdiğinin kati delili olarak kabul edecek, birden silkinerek tahtının selameti namına elzem saydığı bir şeyi, kanunu esasi maddelerini zorlamak pahasına bile olsa isteyip almak cesaretini nefsinde bulacaktı. Elzem gördüğü bir şey Harbiye ve Bahriye Nazırlarını bizzat seçmek hakkıydı ve Abdülhamid'in istediği bu hakkı reddetmeye Said Paşa cüret etmedi. Şeyhülislam Cemalettin Efendi vasıtasıyla tebliğ edilmiş yemin sayesinde bu zatın kazanmış bulunduğu şerefe tahammül edemeyen Sadrazam, meşrutiyete sadakati taahhüt eden bir Hatt-ı Hümayun'un Babali'ye gelmesinde ısrar etmişti ve bu Hatt-ı Hümayun'u biraz da Harbiye ve Bahriye Nazırlarının intihaplarını padişaha terk pahasına satın almış oluyordu. Aynı zamanda cuma selamlığında yükselen alkışların uğultusuyla biraz sersemlemiş, hünkârdan korkusu artmış, bundan dolayı da itiraz edememiş olabilirdi. Kaldı ki millet, hatta okuyup yazmış kimseler, hukuku esasiye alimi olmadıkları için bu işin arada kaynayıp gitmesi imkansız değildi. Fakat Hatt-ı Hümayun'un okunacağı ve belki itirazları davet etmemeksizin geçip gideceği cumartesi gününün sabahında halk gazetelerden başka bir havadisi öğrenip ayaklanacak, derin bir gazapla sarsılacaktı. Çöken istibdat rejiminin haklı veya haksız en kirli ve meşhum aleti sayılan Şamlı İzzet Paşa, Büyükada'da yazı geçirdiği köşkünden bir vapura binip Çanakkale yoluyla kaçmıştı ve elinde Hicaz demiryolunun Medine'ye kadar varışı münasebetiyle yapılacak küşat resmi için gittiğini bildiren bir padişah iradesi bulunduğu için Baba Ali'nin emriyle kendisini gemiden çıkartmak istemiş olan devlet memurları da bu kaçışa bir mecburiye seyirci kalmışlardı. Yani millet Sultan Hamid şerefine en çılgın alkışlarını yükselterek onu Yıldız Sarayı'ndan Hamidiye Camii'ne götürür ve sonra camiden sarayına teşhi ederken padişah acaba İzzet kaçabildi mi diye kendi kendine sormuş olacaktı. Ve bu alkışların uğultuları hep kulaklarında olarak yıldıza daldıktan sonra ilk kişi belki bunu adamlarına sormak olmuş ve kaçtı haberini alınca mutlaka derin bir oh çekmişti. Fakat Sultan Hamid herkesin o derece nefret ettiği bu İzzet Paşa'yı hapsedip muhakeme altına alındığı takdirde söyleyeceği şeylerden korktuğu için mi kaçırtmıştı? Yoksa geçen asırların kazan kaldıran yeniçerilerine boyun eğerek dün cemiyetin en sefil uzuvlarından iken halk tarafından reis seçilip padişah kellesine kadar her şeyi istemek üzere sarayı saran asillere en çok sevdiği adamların başlarını fırlatarak kendi tahtlarını ve hayatlarını kurtarmaya çalışmış olan cedilerini taklit etmeyi bir zillet mi saymış, onun için mi böyle hareket etmişti? Mehmet Şahabettin Paşa, gazetenin firara ait anlattıklarını okurken bu cihetleri düşünmeye lüzum görmedi. Ancak Arap İzzet'in kaçıp kurtulmasının bu davayı halletmediği muhakkaktı. hala kabinedeki mevkiini muhafaza eden Hasan Rahmi Paşa'ya ve biri köşküne, öteki yalısına yollanmış bulunmakla beraber unvanları hala üzerinde kalan Mabeyn Başkatibi Tahsin ve hususi yaverlerin başı Abdüllatif Paşalara kadar başka bir takım paşaları milletin kini sarmış bulunmuyor muydu? İzzet Paşa'nın kaçmasını temin etmiş olan Sultan Abdülhamit, ötekileri alın yazılarına terk edecek olduktan sonra hareketinin büyük bir manası kalmıyordu. Ancak ne İzzet Paşa'yı ne de öteki paşaları hatırına bile getirmeyen Mehmet Şahabettin Paşa şimdi sadece kendi mevkiini düşünüyordu. Hattı Hümayun kabinedeki bazı değişmeler yapılmasına da bir vesile teşkil edecekti. İsteyerek çekilen Maliye Nazırı'ndan sonra nefsini buna mecbur görüp Dahiliye Nazırı da istifa ettiği için zaten iki yeni nazır seçilecek, belki başka nakiller, değişmeler de olacaktı. Bu esnada Sait Paşa eski bir kini tatmin edemez, fazla ihtiyarlığın gazetelerin diline düştü diyerek kendisini de kabineden atamaz mıydı? Gerçi daha dün 40 senelik bir vükelalık hayatından en yüksek makamları ehliyet ve liyakatle işgalden hasıl olmuş tecrübelerin tam semerelerini vereceğinden ve bu semerelerden istifadeye her zamandan fazla şimdi ihtiyaç bulunduğundan bahsetmişti. Fakat onun ağzında bu sözlerin hiçbir kıymeti olamayacağına Mehmet Şahabettin Paşa'nın şüphesi yoktu. Şapur Çelebi'ye emniyet caiz olmadığını hala kendisinden medet uman padişah da belki yakın bir atide anlayacaktı. Mehmet Şahabettin Paşa, Babali'ye bugün hep bu endişe, bu korku içinde gitmişti ve Hattı Hümayun'un okunması bitip kendisinin kabineden çıkarılmış olduğunu ve herkesin önünde bunu anlaması ve öğrenmesi için keyfiyetin evvelden haber verilmediğini anlayacak, Rumeli Hisarı'na Sait Paşa'nın daha bir iki kişiye de attığı bu tokadın yüzünde kızartısı ile dönecekti. Vaka artık Babali'de hükümet kapısında bir işi kalmadığı için hemen dönmesi icap ederdi de, fakat işi pişkinliğe dökerek mevkilerini muhafaza eden paşalar ve yeni gelen paşalarla, gidenler kadar ihtiyar paşalarla, mesela yaşı 80'e yaklaşan yeni dahiliye nazırı Hacı Akif Paşa'nın ardından. Sadrazamın odasına girseydi, Harbiye ve Bahriye Nazırlarının padişah tarafından seçilmesini Şeyhülislam'ın kanunu esasiye bir darbe diye vasıflandırarak, Şapur Çelebi'ye nasıl hücum ettiğini, böyle bir kabinede kalamayacağını adeta tahkir eden bir tavırla bildirerek istifasını, padişaha yollayacağını söyleyip oradan nasıl ayrılmış olduğunu görür, kabinenin daha kurulduğu anda zangır zangır titremeye başladığını anlardı. Yalısından müsterih, hatta yeni Maliye Nazırı'nın ehemmiyetsiz şahsiyetine bakıp ümitler içinde dönebilirdi. 12. Küçük hanımcığım, Paşa Efendi teşrif ettiler. Uzandığı sedirde Nimet yavaş yavaş kendinden geçerek uyuyup kalmış olacaktı. Yoksa babasına getiren arabanın gürültüsünü, beygirlerin nal seslerini elbette ki duyardı. Fırlayıp kalktı ve haberi getiren Gülendam'dan sordu. Nerede? Selamlıkta mı, burada mı? Haremdeler efendim, hanımefendiyle beraber 20 dakikadan beri mavi salonda oturuyorlar. Beni istemedi mi? Gelir gelmez sordular ama biz uyuduğunuzu söyledik. Uyumuyordum canım, uyuduğumu da nereden çıkarıyorsunuz? Babasına böyle haber verildiğine canı sıkılmıştı. Büyük bir merak içinde koşarak alt kata, mavi salona gitti. Mehmet Şahabettin Paşa'yı başında fesi ve sırtında redingotuyla pencere önünde bir koltuğa adeta çökmüş, annesini de yandaki kanepede, fakat kocasının yanında eski cariyeliğini bir türlü unutmayan edasıyla arkasına dayamış ve ellerini kavuşturmuş bir halde oturmuş buldu. Birbirlerine söyleyebilecekleri şeyler çoktan tükenmiş olacaktı. Nimet içeri girince Mehmet Şahabettin Paşa eğik başını kaldırdı ve sevdiği kimseyi uzun zamandır görmemiş bir insan edasıyla ''Hasta filan değilsin ya kızım, uyuyor dedikleri için rahatsız etmek istemedim.'' dedi. ''Uyumuyordum efendim, sıkıntımdan, vaktim bir türlü geçme işinden uyuklayıp duruyordum.'' Paşa doğrulup ayağa kalktı ve beraber gelmesini eliyle kızına bildirerek ilerleyeceği sırada karısına karşı elinden her kurtuluşunda söylemek adetinde bulunduğu nazik cümlelerden birini sarf ederek, ''Şimdilik Allah'a ısmarladık, yemekten sonra yine görüşürüz.'' dedi. Paşa dairesinde yatak odasına girmedi, yandaki yazı odasında bir kanepeye oturdu ve kendisi bir şey söylemeyerek kızının sormasını bekledi. ''Hattı Hümayun'da mühim bir şeyler var mıydı Paşa Baba?'' Mehmet Şahabettin Paşa başını salladı. Bir takım temenniler, vaidler, kanuni esasi maddeleri hakkında tarifler, tefsirler. Sade bu maddelerden birinin hududu genişletilmiş. Şeyhülislam'dan gayri bütün nazırları seçip padişahın tasdikine arz etmek hakkına sadrazam sahipken şimdi artık harbiye ve bahriye nazırlarını da doğrudan doğruya padişah seçecek. Yani padişah yeni bir hak mı alıyor? Gibi. Peki bu nasıl karşılanacak? Feryatlar kopmadı mı? Halk sessiz dinledi. Herhangi bir itiraz yükselmedi. Fakat birisi fark edip işi açığa vurunca şüphe yok ki herkes birden bağırışacak, ayaklanacaklar. Artık bu ciheti Sait Paşa düşünsün. Kabinenin adeta batmasını isteyen bir eda ile söylediği bu sözün manasını nimet kavramış olsaydı, paşanın üzerinden bir yük kalkacaktı. Fakat sorduğu sualden bunu temin edemediğini vezir anladı. Nimet sadece, "Efendimiz bu iki nezarete kimleri tayin etti?" diye sormuştu. Eski nazırları ipka buyurdular. Yani günlerden beri yüzüne tükürülen Hasan Rami Paşa hala yerinde, öyle mi? Evet, şimdiki halde yerinde. Bir takım becaişler ve değişiklikler var. Maliye ile dahiliyeye yeni nazırlar gelmiş. Ticaret ve nafa ikiye bölünerek Sait Paşa'nın Minel Kadim sevmediği Zihni Paşa ikisinden de dışarıda bırakılmış. Orman ve madin nezareti yine vükelalık olmuş. Sonra da bütün bu izahatı bunlarla hiç alakalı olmayan bir adam edasıyla vermiş olan Mehmet Şahabettin Paşa, bu sonra da yıl söyleyeceği asıl mühim sözün bundan sonra geleceğini hissettiren bir eda ile söylemişti. Bununla beraber sonra da'nın arkasını getiremeyerek birden sustu. Onun devam için adeta bir ısrar beklediğini nimet hissetti ve bu ısrarı derin bir saygıya sararak "Evet efendim" diye sordu. Abdurrahman Paşa da adliye nazırlığından ayrıldı. Kamil Paşa gibi meclisi vükelaya memur oldu. Nimet hala bir şüpheye düşmeden tabii bir eda ile "Demek ki meclisi vükela memurlukları 2'den 3'e çıkıyor" dedi. Mehmet Şahabettin Paşa yorgun, kısık ve adeta mahcup bir sesle "Hayır, çıkmıyor" mukabelesinde bulundu. Bunu söylerken kendini adeta bırakmıştı. Daima yaptığı gibi ihtiyarlığını, düşkünlüğünü gizlemeye artık hiç ehemmiyet vermeyerek koltuğa gittikçe yığılıyor, bütün azası çöküyor, sanki dağılacak gibi oluyordu. Öylesine ki Nimet, "Meclisi vükela memuriyetini bıraktığınıza göre hangi nezarete geçiyorsunuz?" gibi bir sual sormayı artık hatırına getirmedi. Ve her şeyi babasının, Abdurrahman Paşa da Kamil Paşa gibi meclisi vükelaya memur oldu dediği anda anlayamadığına esef etti. Fakat yeni bir şekle giren kabineye alınmadığını sadrazam evvelden yalıya 2 satırlık bir tezkere gönderip bildirmeli, atıldığı haberini babasına yüzlerce şahit önünde verdirmemeli değil miydi? Ve Şapur Çelebi'nin ancak 2 gün önce hürmetinden, hayranlığından bahsederek türlü teminat vermiş olduğunu hatırlayarak genç kız, "Her kısa boylunun fitne olduğu boşuna söylenmemiş" diye mırıldandı. Mehmet Şahabettin Paşa pencereden dışarıya, akşamın esmerliğine sarılan Anadolu Hisarı ve Kanlıca kıyılarına görmeyen gözlerle pek dalgın bir bakışla bakıyordu. Sonra dudaklarında acı bir tebessümle, "65 yıllık bir memuriyet hayatından sonra bugün ilk defa olarak açığa çıkarılmış bulunuyorum" dedi. Nimet onu teselli etmek ihtiyacını hissetti. Sait Paşa'nın kanuni esasiyi hükümdar lehine değiştirmeye razı oluşu muhakkak ki affedilmeyecek. Kendisi çekilmeye mecbur bırakılacaktır. Sanırım ki bu esnada kabinede bulunmayışınız hatta isabet oluyor. Çünkü bulunmanız işlenen suçu kabul manasına tefsir edilebilirdi" dedi. Bu sözleri Mehmet Şahabettin Paşa derin bir dikkatle bütün varlığını vererek dinledi. Sonra başını hafifçe sallayarak dedi ki, "Yemeğimi buraya getirsinler ama evvela soyunayım da öyle." Daha yavaş bir sesle ilave etti, "Ben annene bir şey açmadım. Yalı halkı da o da yarın gazetelerden öğrensinler. Hem yarın kahya ile de görüşüp bazı kararlar almalıyız. Öyle ya, evimiz artık vükela dairesi değil. Masrafı kısmak, gerek haremdeki, gerek selamlıktaki kalabalığı azaltmak lazım." Bunları söylerken hala o derecede müteessir ve yarın ev halkına karşı işsiz, atılmış bir insan halinde çıkmaktan şimdiden o derece mahcup bir hali vardı ki, Nimet az evvelki teselli sözlerini tekrar etmek ihtiyacını duydu. yeni devrin icaplarına riayet etmek, fazla deptebe ile göze batmamak elbette ki lazım. Fakat tekrar arz edeyim, Sait Paşa sükutunu kendi eliyle hazırlamıştır. Düşecektir ve elbette memleket sizin gibi bir vezirini bir köşede bırakmayacaktır, dedi. Dalgın Mehmet Şahabettin Paşa bir mukabelede bulunmadı. Nimet, ya bunu hakaretler, hapisler, rezaletler takip ederse nasıl dayanacak diye adeta dehşetle düşündü. Halbuki Mehmet Şahabettin Paşa'nın varlığını bir an için yepyeni bir kan kaplamış, varlığı mucizeli bir hava teneffüs ederek adeta başka bir adam oluvermişti. Sait Paşa'nın sükutu ihtimali kendisine pek mülayim gelmişti ve şimdi zihni sadarete kimin getirileceğini araştırmakla meşguldü. Derhal hatıra gelen isim Kamil Paşa'nın adıydı. Zaten başkaları da ondan bahsediyorlardı. Bununla beraber aynı derecede tecrübeli fakat sadaret yüküyle yıpranmamış bir başka vezir, kanuni esasiye indirilen bu darbeyi sükutla karşılayıp düşmeye mahkum kabinede kalmamış olan bir başka vezir. Paşa bu düşünceye birden öyle dalmıştı ki hep ayakta emrini bekleyen kızına "Beni soy yavrum." deyip yandaki odaya geçmek üzere ayağa kalkmasından önce belki 2-3 dakika geçti. Şahabettin Paşa ertesi sabah mutadından erken uyandı ve gazetelere büyük bir heyecan içinde sarılarak evvela kabineden çıkarılışı hakkında bunların neler yazdıklarını araştırdı. Bu hususta hiçbir şey, tek söz yoktu. Fakat tekmil gazeteler bütün sütunlarını Harbiye ve Bahriye nazırlarını seçmek hakkının padişaha bırakılmasını tenkide, bunu bir meşrutiyet darbesi olarak anlatmaya tahsis etmişlerdi. Ve Şeyhülislam'ın keyfiyeti kabul etmeyerek istifa edişini alkışlıyorlardı. Kızının pek güzel tahmin etmiş olduğu veçiyle Sait Paşa'nın yeni kabinesi kısa ömürlü olacaktı. Mehmet Şahabettin Paşa bu sükutu hızlandırmak için bir şeyler yapmayı düşünüyor fakat zihninde bir plan, bir hareket tarzı belirip canlanmıyordu. Devlet hizmetinden geçmiş 60 küsur yıldan sonraki ilk işsiz, vazifesiz günü yalısından çıkmaksızın misafirlerini kabul edip efkar-ı umumiyedeki tesirleri onların lisanlarından dinleyerek geçirmek kararını vermişti. Ve misafirlerin karşısına gecelik kıyafetiyle çıkıp köşesinde yorgunluklarını dinlendirmeye çalışan bir ihtiyar adam şeklinde görünmek istemediği için sabahtan giyindi. Mire yaptırılmış redingotunun önü ilikli, en vakur ve resmi kıyafetiyle ziyaretçileri kabul etmek üzere selamlığa geçti. 13. Fakat tam 65 yıldır devlet hizmetinde kaldıktan Trabzon, Suriye, Konya, Trablusgarp ve Aydın valilikleriyle maliye evkaf nazırlıklarında ve meclisi vükela memuriyetinde bulunduktan sonra açıkta bırakılan ihtiyar veziri tek insan ziyarete gelmedi. Belki hadise konakta oldukları bir zamana tesadüf etseydi bu ziyaretlerin zahmetine katlanacak bir iki kişi çıkabilirdi. Fakat şimdi hem de herkesin vaktinin çok kıymet kesbettiği bir zamanda Rumeli Hisarı'na gidip gelmeye kim bütün gününü ayırabilirdi? Mezara sokulacağı günü beklemesi için bir köşeye mecalsiz bırakıldığına hükmedilen ihtiyarı teselli etmeye kimse lüzum görmedi. Kimse onun bitkin çehresindeki ızdırabı tetkik etmeyi, ta Rumeli Hisarı'na kadar gelmeyi göze aldıracak ehemmiyette saymadı. Ne Yıldız Sarayı'ndan 40 yıllık vezire selam ve iltifat müjdelemek üzere yollanmış bir musahip, ne de eski ahbaplardan, hatta dal kavuklardan biri. Ve sırtında redingotla Mehmet Şahabettin Paşa boş yere akşama kadar bekledi. Buna mukabil hareme çok gelen oldu. Bütün civar yıllardan, hatta uzaklardan, vapurla, araba ile, yayan veya kayıkla, yürekleri gizli bir sevinçle dolu, gözleri her zamandan canlı ve dikkatli, ne kadar üzüldüklerini, ne derece esef ettiklerini anlatmak üzere, muhteşem yalıya adeta bir cenaze çıkmış denecek kadar mübalağalı kederler göstermek üzere, kadın misafirler, İzzet Hanımefendi ile kızını görmeye geldiler. Nimet kendi bölüğünde kalmak sayesinde ziyaretçi hanımefendilerin ve hanımların yaşlılarıyla görüşmekten kurtulduysa da akranlarının yanına çıkmamaya ve onların kendisini türlü nümayişle taciz etmelerine mani olamadı. Hele babasının son maliye nazırlığında müsteşarlığını etmiş olan Hayrullah Efendi'nin dul karısıyla kocalı iki kızı Emirgan sırtlarındaki köşklerinden geç vakit ve akşam yemeğine kalmak üzere geldikleri için bunların huzurları, hele yemek odasına inildiği sırada kendisine çağrılıp verilmiş bir haberden dolayı başlı başına bir ızdırap olacaktı. Hareme mahsus yemek salonunun iki basamakla çıkılan eşiği önünde Hayrullah Efendi'nin haremi Mahmure hanımefendi, tabii ki hele kocası öleli ikinci sınıf bir hanımefendi, kendisini öne geçirip daha evvel salona sokmak isteyen İzzet hanımefendiye nihayetsiz yeminler ederek